daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba, ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast serisinde farklı meseleleri olanları, dünyaya mesele olmak isteyenleri ve daha iyi bir dünya için farklı yönleri adım atanları ağırlıyorum. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Aslında iş dünyasında çok uzun geçmişten beri takip ettiğimiz ve bugün de Genwise'in kurucu ortağı kimliğiyle burada olan sevgili Tuğrul Ağırbaş bizimle birlikte. Tuğrul, hoş geldiniz. İyi ki buradasınız.
Çok teşekkürler Ekin. Ben de senin davetin için teşekkür ederim. İyi ki buradayım.
Çok sağ olun. Aslında biraz daha dediğim gibi biz podcast'te meselelere çok önem veriyoruz. O yüzden ben biraz daha zor yerden de başlamak istiyorum. Sizin meseleleriniz neler? Tuğrul neleri dert ediniyor? Bu dert edindiklerinizin bugün hikayenizdeki yerine biraz bunlarla başlamak şahane olacak.
Yani bekliyordum tabii zor sormanı ama hani bu kadar ilk sorudan zor bir soruyla girmeni kınıyorum diye başlıyorum. Ya çok dert ediyorum. Bir sürü şeyi dert ediyorum. Hayatım boyunca da dert ettim. Dert etmeseydim de bugünkü olduğum yerde ve fikirde de olmazdım. Değişiyor zaman içerisinde dert ettiğim meseleler. Yaşa işte ergenken başka şeylerdi. İş hayatının ilk yıllarında başka şeylerdi. 35'inden sanki her 5 yılda bir değişiyor meseleleri de, ama değişmeyenler de var. Dünyanın meseleleri, dünyada herkesin dert etmesi gereken konular. Gene başta dert ettiklerim arasında işte iklim krizleri, çevre krizleri, yani dünyadaki savaşlar, etrafımızdaki, altımızdaki, üstümüzdeki haritada bunlar her gün artarak da çoğalıyor, bu mesele ettiğimiz konular. Bireysel olarak ise daha çok öğrenme ve öğretme üzerine dert ettiğim bir başlık var hayatımda. Öğrenmeyi seviyorum, merak etmeyi seviyorum. Bu büyük dertlerimden bir tanesi ve beni besliyor. Yani öğretmediğimi, öğrenmediğim zaman sanki duracakmışım gibi geliyor ve diğer meselelere de bir katkım olmayacakmış gibi geliyor. Gene başka bir meselem iyi kavramına katkı sağlamak. İyi insan olmaya çalışıyorum. İyi kavramını büyütmeye çalışıyorum. En sevmediğim ve dert ettiğim konulardan bir tanesi vasat. Vasattan uzaklaşmak, vasattan kurtarmak, insanları vasat yapınca yeterli gibi düşünüyor olmalarından çok hoşlanmıyorum. Dolayısıyla bu konuda da elimden gelen, hani iyi, daha iyi, nasıl daha iyisi olabilir gibi kavramlarda ve konularda kafa yormaya çalışıyorum. İyi kavramının altında da baktığın zaman yaptığım her işte, geçmişte ve bugün de adalet, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi, hani çok böyle klişe kelimelerden uzak durmaya çalışırım. Normalde çok da kullanamam ama artık hani o kadar hayatımız içine girdi ki bu kavramlar, eskiden kitaplarda okurken, derslerde okurken, şimdi kullanmadığımız zaman kendimizi kötü hissedebiliyoruz. Çünkü geldiğimiz nokta birazcık da o. Dert edecek çok konu var Ekin. Hani üstüme düşenleri almaya hazırım diyeyim.
Şahane. Özellikle buradaki pek çok vurgu beni de çok heyecanlanıyor. Özellikle merak. Merak kavramı sanırım bu podcast serisinde çok duyduğumuz kavramlardan bir tanesi. Çünkü her adımı atmak, sıradan olanın ya da olağan olanın sıradanın ötesine, dışına çıkmak merakla başlıyor. Ve iyilik kavramı, özellikle bu podcast'te konuşurken iyi olmak, haysiyetli durmak, iyiyi aslında çoğaltmaya çalışmak sanırım zaten mesele edinmenin temellerinden giriyor ve vasattan uzaklaşmak. Türkiye'de bazen eleştirisi ağır basan biri olarak görülebiliyorum ve bunda eleştirile de biliyorum, çok eleştirmekle. Ama aslında her şey bastığımız, aslında kaldırımdan attığımız, ağzımıza attığımız lokmaya kadar her şeyin çok daha iyi olma potansiyeli bu kadar varken, bu kadarına razı olmanın bu kötücül şeylerin de çoğalmasına ben de yürekten inanıyorum. O yüzden çok iyi hissettim. Çok çok teşekkür ederim.
Sevindim ilk başta girişte bu bakış açısıyla girmene de. Bence çok önemseme. Yani eleştirmek iyi bir şeylerin düzelmesine fayda sağlıyorsa, yol açıyorsa demek ki doğru yoldasın. Biz iyi şeyler yaptığını görüyoruz bence.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradan biraz daha, peki sizce çağımızın bu büyük problemleri neler? Yani çevresel sorunlardan bahsettiniz, toplumsal sorunlar, ama bununla birlikte kültürel, yaşamsal ve daha fazlası, pek çok krizin içinde yaşıyoruz. Sizin de pek çok aslında masanın farklı yönlerini gördüğünüz bir hayat hikayeniz de var. Bu hikayede sizce krizlerin köklerinde neler vardı?
Yani geçmişten itibaren baktığım zaman hani en büyük iki kavramın, bu krizlere yol açan iki büyük kavramın güç ve büyüme olduğunu düşünüyorum. Büyüme deyince de o büyüme daha çok kar ve ciro ve rakamlarla ölçülen bir büyüme oldu. Rekabet aslında iyileştirme üzerine, daha iyi bulma üzerine değil, daha çok hızlı büyüyen, rekabette öne geçen, en çok kar getiren işler, ülkeler, şirketler, aileler olarak büyüdü bu kavramlar. Bu kavramların büyümesi de güçün ve paranın iyi kullanılmaması da ve sadece büyüme amaçlı olması da birçok şeyi etkiledi. İşte demin de bahsettiğim gibi çevreye de zarar verdi, kültüre de. Bir sürü alışkanlıklarımız, davranışlarımız bile değişti. Eskiden hatırlarım ben çocukken daha az sayıda olan kötü insanları aman dikkat diye gösterirlerken şimdi muhtemelen daha az sayıda olan iyi insanları örnek olarak çocuklarımıza gösteriyoruz. Bu çok yaralayan bir duygu. Çünkü insanlar büyüme ve güç örnek aldıkları şeyler, taklit ettikleri şeyler maalesef iyi örnekler değil. Daha güçlü, daha parası olan, daha çok arabası olan, daha iyi yerde oturan falan, yani örnek aldığımız şeyler bunlar oldu. Bunlar da bizi maalesef çok iyi yere götürmedi. Geldiğimiz noktada da savaş, şeffaflık kayboldu, etik olma durumu kayboldu. Gücün kötü kullanımı savaşlara yol açtı, çevre iklim krizlerine yol açtı. İçtiğimiz suya kadar, ulaştığımız yemeğe kadar, ekmeğe kadar her şeyde problem yaşamaya başladık. Ya da şey diye duydum gene geçtiğimiz günlerde, dünyanın %1'ine sahip, gelirine sahip olan insanların alt tarafta %7'sine sahip olanlardan daha yüksek geliri olduğu gibi adaletsizlikler. Bunlar tabii düzeltilmesi çok kolay değil ve gittikçe de dengenin bozulmasıyla sonuçlanan işler gibi hissediyorum.
Şahane, özellikle güç ve büyüme dediğinizde böyle bir yerinde duramadım bile. Çünkü özellikle işte onarım atölyesinin anlamacı daha adil ekonomiler tasarlamak olduğunda post growth'u çalışmak. Yani büyüdük ama sonrasında ne olacak? Çünkü büyümenin sorunlarımızı çözmediği çok aşikar. Ve bunun da alt metnine indiğimizde aslında gerçekten çok küçük bir grubun güç kültürüyle aslında hem cinsiyet anlamında hem yaş anlamında ve aslında refahın ve finansın yönetimi anlamında tek bir noktada toplanması bizim de çok dert edindiğimiz bir konu. O yüzden böyle çok çok huzurlu ve bir o kadar da hareketli hissettiğim bir nokta oluyor. Sanırım bunlar mücadele etmenin yöntemleri de bu adımları sağlamak ve dönüşümü konuşmak. Tam buradan da peki bu güç ve rekabet kültürü bu kadar yerleşmişken aslında, yani hatta çok böyle çok belki alakası olacak bir örneği de şu an paylaşmak istiyorum. Ben Kung Fu Panda serisini çok seviyorum ve aslında birkaç arkadaşımla da konuştuğumda bu Po karakteriyle dalga geçtiğimizi görüyoruz. Çünkü Kung Fu Panda bizim alıştığımız işte rekabete ve klasikleşmiş o erkeksi liderlik özelliklerine sahip olmadığı için hepimiz aslında bir kadın olan ama bunu hiçbir şekilde de gösterilmemesi ona öğüt verilmiş kaplanı lider vasfında gördüğümüz bir noktada aslında o güç ve rekabetin yaşamımız ne kadar sirayet ettiğini bir animasyonla daha da çok anlamıştım. Onu da böyle özellikle paylaşmak istediğim noktalardan bir tanesi de şöyle soracağım. O zaman biz Po'nun da bir lider olabileceğini rahatlıkla nasıl kabul edeceğiz? Ya da daha şöyle çevireyim sorumu. Etki odaklı bir dönüşümü siz nasıl görüyorsunuz bugün? Yani özellikle kariyerinizdeki kırılımlarda daha büyük yapıları gördünüz. Devlet ilişkilerini görüyorsunuz. Bugün daha küçük ölçekli yapılarla, organizasyonlarla çalışıyorsunuz. Siz daha adil bir dönüşüm için bu kadar farklı paydaşta ne görüyorsunuz? Neye ihtiyaç var sizce?
Vallahi yani bence insanlar çok uzak değil bu fikirlere. Yani bu kadar konuşulurken, bu kadar yazılırken, çizilirken en kötü çocuklarımızdan da öğreniyoruz. Yani bizden çok daha duyarlısınız. Sizin döneminiz, sizin kuşağınız bu konuda bizden çok daha duyarlı ve çocuklarımızla anlaşmak, çocuklarımızla iletişim kurmaya, gençlerle iletişim kurmaya önem veriyorsak şirketlerde, evde, sokakta, dünyada önem vermemiz gerekiyor. Anlamasak bile. Yani bazen bazı konuları anlayamayabiliyoruz. Yani bu, ben şeyi çok seviyorum. Bu kuşaklar arası iletişimi ve buradaki diyaloğun gücüne çok da inanan biriyim. Şöyle, yani bu baskı birazcık da şirketi, kurumu, devleti nasıl yönettiğimizle de alakalı. Bunları tek tek ve rekabetçi bir ortamda bırakırsak dediğin noktaya gelmemiz çok zor. Sanki artık bir dünya stratejisine, yukarıdan bir business plan dediğimiz iş planına ihtiyaç var. Oradan aşağı dallanmalı ve bireyler de, şirketler de, kurumlar da, devletler de üstüne düşeni yapmalı. Yoksa herkes kendi çapında etki raporları yayınlayarak kendine düşen kısmı, yasalarla çizilen kısmı yapmaya çalışıp ama asıl daha fazla yapabileceği halde yapmamaya devam edebilir gibi geliyor. Kırılma noktaları, yani şirketin ruhunda, kültüründe, değerlerinde bunların olması lazım zaten. Yani hani bunları düşünmeden elde edilen karın ben çok da helal bir kar olduğuna inanmıyorum. Yani özellikle helal kavramında kullandım. İyi bir kar değil o. Yani sadece patrona para kazandıran yapı ya da kurum da bence doğru bir iş yapıyor anlamına gelmiyor. Artık yani şirketleri konuştuğumuz zaman, kurumları, mahalleleri bile konuştuğumuz zaman ya da ağları bile konuştuğumuz zaman tek bir kişiden ya da tek bir sahiplikten bahsetmemeliyiz. Tüm paydaşları, tüm paydaşları ve tüm çevreyi içine alan yapılardan bahsetmeliyiz. Bunun içinde tedarikçisi, bunun içinde çalışanı, bunun içinde toplumu, hep bunu düşünerek hareket etmeliyiz. Sadece götürüp paydaşa ya da işte paydaşa değil de hissedara hizmet eden şirketler ve liderler çok bu kafada olmayabiliyor. Benim hayatım boyunca da elbette önemli bir kriterdi satış, kar. Ama bunu nasıl dağıtıldı ve nasıl ortaya çıktığı daha da önemliydi. Yaptığımız her işte paydaşları düşünerek atılan adımlar. Paydaş orada doğadaki bir canlıydı. Yani kullandığımız suydu da, kullandığımız arpaydı da, tarımdı da, çiftçiydi de, kutucuydu, şişeciydi, kumcuydu. Yani toplam ortak bakabiliyorsak o zaman anlamlı hale geliyor. Herkesin bu işten, bu sonuçlardan eşit paylaşması gerekiyor ve liderlerin aslında çok daha önemli roller düşüyor. Onları iyi anlaması, dinlemesi ve beklentilerini biliyor ve karşılıyor olması gerekiyor. Ben artık şey diye düşünüyorum, yani bu konuları STK'lar ya da daha farklı kurumlar konuşmak yerine gerçekten iş adamlarının teker teker çıkıp bu commitment'ı, bu sözü veriyor olmaları gerekiyor.
Çok kıymetli. Orada özellikle liderlerin bireysel sözlerini de duymaya başladığımız bir dönemdeyiz. Yani bunu yapamazsam bırakacağım gibi söylemlerin gittikçe artması ve daha kişi bazlı noktalarda gelmesi çok önemli. Özellikle burada bir business plan'dan bahsettiniz. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü aslında biraz daha modellemelere göre de çalışmayı seven iş yapış biçimlerimiz var. Ve biz işte don't ekonomisi, ekonomik modeli çok çalıştığımızda orada 5 parametreye çok dikkat ediyoruz. İşte sahiplik, paydaşlar, amaç, finans ve yönetişim, karar alma mekanizmaları. O yüzden aslında bu dağıtımı görmek, konuşmak çok önemli. Ama biraz daha özellikle işte artık ekonomi gazetesinde de böyle var olmamla birlikte direkt doğrudan karar vericilere ulaştığımda da bunun mümkün olmadığıyla ilgili dönüşler. Bu mümkün değil. İlk biz mi yapacağız? Çok güzel konuşuyorsun ama bu hala henüz buna hazır değiliz. Hakikaten bu paradigma kalmasına hazır olmak için sizce neye ihtiyaç var?
Örneklere iyi örneklere ihtiyaç var. Gerçekten iyi liderlere ihtiyaç var. İyi patronlara ihtiyaç var. İyi hissedarlara ihtiyaç var. İyi bankalara ihtiyaç var. Yani bankalar kredi verirken bunu bir kriter olarak koymaya başladıklarında, ki tüm dünyada başladı bu, mutlaka bizim de kafamız değişecek. Kredi alamadığımız zaman şirket olarak başka türlü düşüneceğiz. Yani çünkü her krizle karşılaştığımızda şirketler ve çalışanlar olarak bunun bir yöntemini bulduk bugüne kadar. En çok herhalde kriz yaşanan ülkelerden bir tanesi bizizdir. Hele ki benim yaşımda kriz üstadı olmuş olabiliriz. Yani hatta ben şey diye endişeleniyordum. Çok kriz yaşayanların artık emeklilik, EYT falan yaşları geldiği için sizler bize göre daha az kriz yaşadınız ama siz de fena bir kriz yaşamıyorsunuz şu anda. Dolayısıyla liderlerin gerçekten şeye falan da düşünmüştüm açıkçası. Hani bu kafada olanları nasıl iş adamları, patronların oluşturduğu dernekler, şeyler var. Bu kafada olan liderler neden bir araya gelmezler? Neden birlikte hareket etmezler? Neden daha güçlü ve iş birliği içinde olmazlar? Sanki tek tek şirketler konuşması yerine liderlerin bir şeylere liderlik etmesi, yani gerçek anlamda sadece kar ya da sadece satış, sadece rekabetten övünç değil, yaptıkları iyi işlerden de övünç duyabilecekleri sonuçlar açıklamaları, ortak hareket etmeleri, ortak davranmaları, sadece bu ülke için de değil yani dünya bazında da bunun ortak hareket etmesi bence çok önemli. Önemli olur gibi geliyor. Yoksa sadece bireysel olarak kimse size bu taskı ya da bu işi vermiyor. Yani KPI'leriniz arasında evet o rapor çıksın, etki raporunuz olsun ama hala kar, pazar payı ve ciro bizim için daha önemli diyen yönetim kurullarımız var.
Evet, sanırım bunların dönüşümü de aslında biraz daha kültürel dönüşümle de çok bağdaşıyor gibi hissediyorum. Özellikle çalıştığım kurumlarda çok da gördüğüm, duyduğum kültürel dönüşümün önemli ayaklarından bir tanesi de işte çalışan bağlı, çalışanların mutluluğu tabii ki önemli. Ama bir o kadar liderlik konusu gittikçe ön plana çıkıyor ve aslında işte dünyada pek çok liderlik modeli de görüyoruz. Hepsi birbiriyle iç içe geçiyor. İşte Zeynep Aycan'ın bugünlerde modelini çok okumaya çalışıyorum. Güç kültüründen güçlendirme kültürüne geçiş ve kök nedenleri odaklanmak gerektiğini düşünüyor. Ve ben biraz şunu da düşünüyorum. Aslında iş dünyasındaki genel anlamda bu kadar acımasızlık ve rekabetin sizin de söylediğiniz noktada olduğunda gerçekten herkesin daha mutlu olabileceği, daha iyi bir iş içinde var olabileceğini hissettiği ve yeni nesil liderleri göreceğimiz bir kültürel dönüşüm için neye ihtiyaç var? Belki yeni nesil liderler biraz daha buna yatkın ama gelen bir yükü devam ettirme sorumluluğu da beraberinde hissettiklerini görüyorum ve duyuyorum. Burada özellikle karar alma mekanizmaları, liderlik mekanizmaları, buradaki kültürel dönüşümü sizce nasıl sağlayacağız?
Ya bence gençlerin bu konuda daha çok sesini çıkartması gerekiyor. Ve de bizim kuşağın gençleri daha çok dinlemesi gerekiyor. Yani iki tarafın birbirini daha çok dinlemesi, daha çok anlaması ve iki tarafın da birbirine daha iyi olduğu yönleri kullanması gerekiyor. Yani bu konuyu gündemde tutmak çok önemli. Şirkette, yani gençlerin bu konuyu şirkette gündeme getirmesi de çok önemli. Her zaman bize kar diye gelen bir gelenek, bizde büyüme olmadan başarılı olma ihtimaliniz yoktu. Yani her sene büyüyeceksiniz. İşte sonsuza kadar büyüme gibi bakış açıları vardı. Ve bizim kuşağımız çok çalışkan ve çok böyle verilen işi tutkuyla yapan, çok da sorgulamadan yapan bir kuşak. Sizin kadar sorgulayan bir kuşak da değiliz. Dolayısıyla sizden öğreneceğimiz şey bence o merak ve öğrenme neye mal oluyor bu yaptıklarımızı bize birilerinin hatırlatması da gerekiyor. Kısa vadeli düşünmekten vazgeçmemiz, uzun vadeli düşünmeye geçmemiz gerekiyor. Bunlar bizim öğrenmemiz gereken şeyler. Yeni nesil liderlerin ilk önce bizi eğitip bizden alabildiklerini alıp bundan sonra da bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Paydaşlarıyla çok açık ve çok net bir iletişime o geçmeleri gerekiyor. Genelde hani herkes kendi binasında, kendi grubundaki iletişimini devam ettiriyor. Dışarıda ne oluyor, ne bitiyor bakmıyor. Mutlaka sizlerle beraber, sizin gibi STK'lar, dernekler, şirketlerle daha çok çalışmaları, sizin gibi insanlarla daha çok karşılaşmaları gerekiyor. Öbür türlü siz kendi aranızda bir komünite, topluluk oluyorsunuz. Bu güçler burada oluyor ama bu kapıları kırmak gerekiyor. Sonra uzun dönemi söyledim. Ölçülmesi ve raporlanması çok önemli. Yani yarattığımız etkinin kardan bağımsız paydaşlar üzerinde ne yarattık ve bunu çok şeffaf bir şekilde atırıp konuşabilmemiz lazım. Nasıl hissedarlara yıllık hesap veriyorsak tüm paydaşlarımıza da hesap veriyor olmamız lazım. Sadece hissedarlara değil bence. Bunları böyle birileri örnek oldukça ve başlattıkça daha fazla ekonomiye de katkımız artar. Kadın, engelli, tüm konuları da daha rahat çözmeye başlarız. Ve şunu da biliyoruz ki dünyanın iyi olma haliyle şirketlerin stratejilerinin birleştiği zaman şirketlerin karlılıklarının uzun dönemde artacağına da çok inanıyorum.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Kesinlikle, özellikle bu liderlik ve dönüşüm meselesinde ben üst düzey aslında yöneticilerle tırnak içerisinde konuştuğumda, yani yönetici dediniz, şimdi lider diyorsunuz, şimdi kalkmış lider de olmayacaksın, kolaylaştırıcı olacaksın diyorsun bana Ekin. Hani bizim de buna dönüşmemizde olanak vermeniz gerekiyor gibi bir noktada belki şunu da görmek benim için çok önemli. Bu bir adaptasyon meselesi aslında, yani çağın ve zamanın gerekliliklerine biraz daha yön vermekle ilgili. Ama ben nasıl liderlik anlayışları aslında görmek istedim? İşte tabii ki alana, çağın, izin veren vesaire, ama sanırım gözeten ve burada Gizem kendikten aldığım çok önemli söz, ihtimam gösteren, yani evet, doğaya, yaşama, çevresine, etrafındakilere ihtimam gösteren lider. Ve ben bunun öğrenilebilecek bir şey olduğunu inanıyorum. Yani bu kasları çalışmıyor olabilir bir liderin ama zaman içerisinde aldığı kararlarda yanında tutacağı insanların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hatta bir önceki bölümde de Erinç'le 3 bölümlük bir mini seri yaptığımızda da şeyi konuşmuştuk. Yani doğayı yönetim kurulumuza alacak mıyız, ya da işte örneğin işçileri alacak mıyız, en az temsil edilen grupları nasıl alacağız, paydaşları nasıl hesap vereceğiz? Faith'in ne diye bir şampuan markası aslında doğa yönetim kuruluna aldı ve doğanın haklarının gözetildiği bir modele geçti. Ve aslında sanırım gittikçe dünyada bunun yükselen sesleri oluştu ve büyük markalar, daha cirosu yüksek markalar da bunları atladıkça bu iki bahsettiğiniz community de gittikçe birbiriyle iç içe geçiyormuş gibi hissediyorum.
Ya yakınlaşmak zorunda, yani iki tarafında bunu zorlaması lazım. Şirketlerin de, örneğin ben çalışırken 30 sene kurumsal hayatta, son 5 yılımda geride kaldığımı düşünüp kendime tamamen gençlerden bir tersine mentorluk ekibi kurarak ve işe yeni başlayan insan, gençlerden üstelik, onlardan öğrenmeye, dışarıda ne olup bittiğini anlamaya, o yaşı hissetmeye çalışıyordum ki çok da faydası olduğunu düşünüyorum. Yani onlardan uzak durdukça, sadece kendi kafanızda, kendi yaşınızda insanlarla bir araya geldikçe çok da ilerleme ve gelişme şansınız olmuyor. Çok da kavramlara takılmıyorum. Kolaylaştırıcı, lider, işte kaptan, her ne derseniz deyin. Bence yani işte bu vasatlık, bu ihtimam, bu adalet duygusu o kadar doğal ki, yani hani bir lider çıkıp bunları nasıl öğreneceğiz, burada nasıl bu kadar değişmesi kolay mı diye düşünüyorsa, ben dönüp nasıl değiştiğine bakarım. Muhtemelen ilk işe başladığı zamanlarda böyle değildi. Yani sadece geriye dönmemiz, geriye dönüp bakmamız ve köklerimize, toprağa dönmemiz gerekiyor. Biraz fazla vahşileşebiliyoruz bu rekabette, bu baskıda. O baskıyı biraz uzak tutmak gerekiyor. Üzerimizden ve çalışanlarımızdan olabildiğince yukarıya değil aşağıya yakın olmamız gerekiyor. Toprağa kadar gidiyor. Yönetim kurulunda olması gereken herkesin olması gerekiyor. O yüzden biraz başarılı olmak şart. Yani bu şirketlerin böyle pop-up, günlük ya da küçük fantezi şirketler olmaktan çıkıp işte Patagonya örneği gibi dünya devi, dünya markası olması ve diğer şirketleri etrafında toplaması, çekiyor olması lazım. O kurucuların da örnek oluyor olması lazım. İşte şirketini tüm çalışanlarına hisse veriyor olmasına kadar gidiyor olması lazım. Yani hani iyi örneklerin büyümesi ve gelişmesi lazım. O yüzden şeye falan çok inanıyorum ben. Yani büyüme olacaksa o şirketlerde olsun. Bu şirketler bence yeteri kadar büyüdü ve yok olacaklar zaten. Evet.
Kesinlikle. Burada da hep söylediğim sosyal girişimler 20 yıl sonra belki de bu büyük grupların rakipleri haline gelecek. Çünkü dünya bir yangın yeriyken o yangını söndüreni herkes önce tercih ediyor olacak. Bu çok kıymetli bir ayrım. Size şeyi de soracak. Nesil arası diyalog neden önemli, ama onu epey bir konuştuk gibi de hissediyorum. Biraz daha şeyi bununla birlikte belki açabiliriz gibi. İşbirliği söylemesi çok kolay ve herkes de çok sevdiği bir keyword. Yani her metinde, her şeyde, her lider açıklamasında bunu duyuyoruz. Ama ben uygulamaya bu kadar geçmediğini hem biliyor hem görüyor hem de hissedebiliyorum. Yani özellikle benzer sektörlerin sürdürülebilirlik ve sosyal etki alanında bir araya gelmek üzerine büyük bir korkusu var. Çünkü bunu biraz da PR olarak görüyorlar. E-ticaret şirketleri birbiriyle bir araya gelmiyor. FMC'ciler birbiriyle gelmiyor. Finans asla birbirinin yüzüne bile bakmıyor. Konu özellikle sürdürülebilirlik, sosyal etki ve mesele odaklı konularsa. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani bu aynı benzer özellik gençlerle yan yana gelmeye de, farklı şekillerde ona benzemeyenle yan yana gelmeye de, aktivistlerle de yan yana gelmeme de. Yani bir işbirliği haline, bir yan yana gelememe kronikleşen bir sorun evet. var. Ne yapacağız?
Evde bile olabiliyor. bu sorun önemli. Birbirimizi dinlemeyi bırakmış olabiliriz. Birbirimizi duymayı bırakmış olabiliriz. O yüzden şöyle bir durumla karşı karşıyayız herhalde. Yani yaptığımız şeyler doğru, düşündüklerimiz doğru, en iyi okula ben gittim, en iyi işi ben buldum falan gibi sürekli böyle sorgulamadan, bakmadan, daha iyisini bulmaya çalışmadan vasatta kalma hali bu. Yani bence geleceğin, dünün, bugünün ve yarının kelimesi işbirliği. Yani o kadar önemsiyorum bu kavramı. O yüzden de belki başlarken de öyle dedim. Yani şirketler, kurumlar, devletler yeterli değil artık bundan sonrasını çözmeye. O işbirliğini en aşağıdan en yukarıya kadar devam ettirmek gerekiyor ve açık olmak lazım. O kadar korkacak bir şey yok. Yani hani gençlerden de korkacak bir şey yok bizim açımızdan. Gençler açısından bizden korkacak da bir şey yok. Şirketlerin de birbirinden korkacak bir şey yok. Yani bunlar artık açık sistemler yerleştikçe bu korkunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. İnsanlar hala liderler, şirketler bir şeyleri saklama, bir şeyleri rekabet üstünlüğü olarak görme halindeler. Şunu bilmiyorlar, bunu yaşamıyorlar, test etmiyorlar. Birlikte olunca birlikte büyümenin gücü ve hızı tek başına büyümekten çok daha hızlı ve etkili. En azından sonuçları daha etkili. İki defa bir şey üretmek ve keşfetmek yerine bir kere yapmak çok daha az kaynak, çok daha az enerji ve o enerjiyi başka bir yere kullanmak ve öne geçmek hissi demek. Bilmiyorum ya, yani hani kapıyı çalıp ben artık şey yapıyorum. İkinci sevdiğim kavram bu dönemde şey, Ekin, cüretkar olmak. Yani işbirliği önemli ama belki cüretkarlığı daha da öne koyabilirim. Yani senin bana mesaj atıp abi gelsene bir konuşalım deme cüretkarlığın, benim de ya da sana kalkıp ya Ekin beni alsana bu programa deme cüretkarlığımın önemli olduğunu düşünüyorum. O işbirliğinin yaratacağını ve onun sonuçlarının da ya bak oluyor. Yani bir gençle bir yaşta oturup aynı konuları konuşabiliyorlar dedirtmemiz önemli gibi geliyor.
Şahane. Bu birliktelik alanlarını yaratmak bence de çok önemli. Özellikle ben yani çalıştığım konu zor da bir konu olarak görüyorum. Yani yeni bir ekonomik model, sosyal girişimcilik, topluluklar, adil sistemler ve genellikle şey gibi oluyor. Yaşadığım bazen bu gittikçe azalıyor yaşımda ilerlediği için tabii ki, ama ya Ekin diye birini duyduk ve işte yazıları var, o su var, bu su var. Ha sen miydin gibi bir böyle şeye yaşsal yaşayabiliyorum. Aynısını fark ettim ki zaman içinde ben de ya sen artık çok geri kafalısın, lütfen biraz kenarda dur şeklinde yaptığımı hissettiğim oluyor. Biraz acımasızlıkla.
Kendine mi yapıyorsun?
Hayır. Daha yaşanmış bireyleri.
Hani teşekkürler.
Lütfen biraz kenarda bekler misin evet. diye bir yerde.
Her şeyin sırası geliyor Ekin'cim. Ben de bunlardan çok geçtim. Şimdi bana yapılması da bu hiç garip gelmiyor. O yüzden sürekli kendini genç tutmaya çalış ve sürekli kendinden daha gençlere sen de bu yaşta bile alan açmaya çalış. Yani bence yaştan çok bağımsız bu konuştuğumuz konular. Yani bu konular gençlik konuları falan değil. Biz bunları zamanında doğru yapsaydık sizin başka konularınız olacaktı diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Sizin şu anda kurtarmaya çalıştığınız şeyi biz size kötü bir miras olarak bıraktık sadece.
Çok çok doğru. Buradan biraz o zaman şey de, bu kadar gençler dediğimiz bir dünyada peki emekliler diye de soracağım size. Özellikle evet. yani gençlerin aslında işe alımda yetenekten pek çok noktada dünyada bir ses olarak, katılım olarak gittikçe önemli hale geldiği bir noktadayız ama bir bu kadar da bence ekonominin dışında bırakılan bireyler var ki emekliler ve yaşanmış birey. Yaşlılar demek istemiyorum. Yaşanmış evet. bireyler. Ve sanki her yaşanmış bireyin hayali de bir sahil kasabasına yerleşip evet. orada hayatını sakinlikle bir gazete okurken devam ettirmek üzerine bir genel manzara da var. Peki sizce artık bu kadar ekonominin de genişlediği bir dünyada ve herkese yer açmamız gereken bir dünyada yaşanmış bireyler iş dünyasında nasıl var olacak? Konvansiyonel iş biçimlerinden dışarı mı çıkacak? Onlar mı evrilecek? Sizce burada nasıl bir dönüşüm görüyorsunuz? Sonra da Cem Vahiz'e ayrıca soracağım.
Tamam, süper. Ya bu da dert ettiğimiz konulardan bir tanesi. Özellikle hani şirketlerin, kurumların işte genç yetenek, yetenek havuzu falan diye konuştuğu ve birazcık da çevre konularına benzettiğim ama onlar için çok da fazla bir şey yapmadığı ya da yönetime koymadığı bir resimden konuşuyoruz. Hala bütün şirketleri yönetenler işte 50+, 55+, 60, 65, 70 gibi ama en önemlisi gençler diyen bir dönemden bahsediyoruz. Belki bizde de aynısı vardı. Atladığımız bir şey var. İşi iyi bilenler ve deneyim aslında 40-45 ve onlar için çok bir şey yapılmıyor. Yatırım yapılmıyor, eğitim yapılmıyor ve çok da önemsenmiyorlar. Değersiz de hissettiriliyorlar. Yani eğer genel müdür, direktör değilseniz ara kademelerde çok da önemli hissetmiyorsunuz. Yani ne yukarıdan, yukarıda da bir tavan var. Oralar dolu çünkü. Yani gittikçe piramit daralıyor ve gençler konuşuluyor. Gençlere yatırım yapılıyor. Dolayısıyla aslında belki şirketler bu ara yaşlarla, 40-45 yaşlarla, 20-25 yaşları birbirinden itiyor. Zannediliyor ki yani gençlerle çalışmak istenmiyor. İşte gençler çok hoppa, hiç işe bağlı değil falan, hiç bize benzemiyor falan gibi ama bence iki tarafında birbirine öğreneceği çok şey var. Yani şunu biliyoruz, 40-45'ine geldikten sonra insanlar bir durup düşünüyor ve ben bugüne kadar hep başka bir şirket için çalıştım. İş hayatım eşittir, özel hayatımdı. Bundan sonra kendi hayatıma bakmalıyım gibi bir duygu ve düşünceye giriyor. Orada da İşte kıvranmaya başlıyor, yani kafasında sorular dönmeye başlıyor. Bir de tabii bizim ülkemize özel bir EYT durumu söz konusu. Yani insanları 40'ında 45'inde en verimli çağlarında, en deneyimli çağlarında emekli eden bir yapıdan da bahsediyoruz. Ve dışarıya çıktığında da tek başına ne yapılacağını, işte bu işbirliği konusu burada da çok kritik, her yerde çok kritik. Ne yapacağını bilmiyorsun. Yani kendi uzman olduğun bir konu var, bu satın almaysa satın alma, markaysa marka, finansa finans. Halbuki şirkette herkesin belirli bir alanda sorumluluğu var, birleştiği zaman bir anlamı oluyor. Ya burada şunu önemsiyoruz, yani biraz sonra işte konuşacağımız konuda bununla da alakalı. Hala 45 yaşında ben deneyim ve tecrübem tam olduğu dönemde evet bundan sonra başka bir şey yapabilmeliyim. Çünkü şirketler de bu yaşlarda ayırma kararları verebiliyorlar. Yani hele ki ekonominin zorlandığı, sayıların azaltıldığı yıllar, en hızlı kıyımın bu yaş grubunda olduğunu bize yıllardır söylüyor. Dolayısıyla bu deneyimi, bu açığa çıkan enerjiyi nereye kanalize edeceğimizi çok önemsiyorum. Maalesef bu konuda çok fazla bir şey yapılmıyor. Bizim ülkeye de çok özgü değil. Pandeminin de tetiklediği bir şey. Şunu biliyoruz. Avrupa'da 60-65 yaştan önce emeklilik yok. İngiltere 65 yaş üstünü göreve geri çağırıyor. Yani deneyimine ihtiyacımız var arkadaş. Gel tekrar devam et. Gençlerimizi eğit, gençlerimizi hazırla diyor. Biz ise 40-41 yaşında teşekkür ederiz arkadaş. Emekli maaşın, git evinde otur ya da paran daha çoksa git teknende otur ya da Bodrum'da yazlık al diyebiliyoruz. Büyük bir problem. Yani bu kadar bilgi ve deneyimin havada kalması, masada kalmasını kabul etmemiz mümkün değil bence. Çevre sorunu kadar önemli bir sorun olarak görüyorum.
Kesinlikle. Özellikle burada şey gibi bakmamak da gerekiyor. Intern filmindeki gibi, yani yaşanmış bireye iyilik olsun diye değil de hakikaten buradaki çeşitliliği arttırmanın bir kıymeti olarak görmek gerekiyor. Bu çok önemli. Buradan biraz daha aslında belki en başta sormam gereken, evet, en sona doğru soracağım. Gen Vice. 3. 25 yıl için hazırlık ve üretim kampı. Bir emeklilik yılı olarak görülen yaş aralığı, hayır, yeni bir aslında ekonomi, yeni bir iş modeli yaratmak, evet, olarak görülüyor. Gen Vice'in hikayesini bize biraz anlatır mısınız?
Tabii, süper. Şimdi Gen Vice aslında bizim, biz de Gen Vice'ız baktığın zaman. Ortağım Zeynep Kurmuş'la beraber kurduk, 2 sene oldu. Ve yapmaya çalıştığımız şey, harekete geçirmeye çalıştığımız şey, bu 45'ten sonra, 50'den sonra uzayan yaşlarla 70'e 75'e kadar devam etmek. O yüzden 3. çeyrek dönemi dedik. 50 ile 75 yaş arasında ne yapacaksın sorusunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü hani her şeyin normal gittiği şartlarda Türkiye'de bile yaş 80 ortalama yaş, ortalama ömür 80'lere geldi. 90'lar falan artık normal konuşuluyor. Yüzleri 110'lara geleceğini tahmin ediliyor. Dolayısıyla 50'de çıkılmış bir iş hayatından sonra bir 50 yıl daha yaşama ihtimalinizi konuşuyoruz ve hiçbir şey yapmama, üretmeme ihtimalinizi konuşuyoruz ve bu bize korkunç geliyor. Ve üstelik şunu da biliyoruz, dünyadaki en iyi girişimlerin, en çok yatırım alan girişimlerin kurucularının yaş ortalamasının 45'lerde olduğunu da biliyoruz. Yani gençlerin çevikliği, hızı, cesaretinin bizim yaşlarda olmaması 45-50'den sonra bizleri durduruyor ve ya da etrafımız bizi durduruyor. Aman işte yakma kendini, bilmediğin alanlara girme, paranı harcama, işte bu kadar yılın emeğine yazık etme falan gibi eşimiz, dostumuz, bizim çevremizdeki insanlar böyle düşünüyor. O yüzden şeyi de çok önemsiyorum. Yani demin bahsettiğimiz ve konuştuğumuz gençlerle birlikte çalışma, düşünme, gençlerle konuştuğun zaman zaten Gen Wise'ın formülü buydu. Gen Wise, yani Generation Wise dediğimiz şey X ve Y'nin iyi özelliklerini bir araya getirmek. Girişmek, çeviklik, hızlı düşünme, harekete geçme, bilgelik, deneyim hepsi bir arada olunca yeni bir jenerasyon olsun dedik ve girişimci bir jenerasyon olsun dedik. Geçtiğimiz yıl 7 grup tamamladık Gen Wise'da. 45 üstü yaş gruplarını kurumsalda çalışan, ayrılmış ya da girişimcileri alıyoruz. 6 hafta 30 saatlik bir program. Birbirine benzeyen insanlar ilk defa gruplarda bir araya geliyorlar. 20 kişilik gruplar. 6 hafta salı akşamları metot veriyoruz. Pazar günleri de toplanıp ev ödevi çalışıyoruz. Dolayısıyla toplam 13 buluşma 3 saatten 30 saat küsür yapıyor. Bittikten sonra da iş planları ve iş kanvaslarıyla çıkıyor her katılımcı. Bazen oradan birleşmeler, ortaklıklar çıkıyor. Bazen benzer konuları birleştirmeye çalışıyoruz. Kurumsala devam edenler oluyor ama en azından bir metotla emekli olduğunda dahi ne yapacağını biliyor olarak çıkıyor. Ya da çalışırken projesini üretmeye başlayanlar var. İşini bırakıp iş kuranlar var. Çünkü 45 kırılma yaşı gibi düşünebilirsin. Sen daha çok tecrübe etmedin oralar ama mesela ben 36 yaşındayken genel müdür olduğumda 36 yaşında 45'te işimi bırakıp 10 sene sonra yeni bir iş denerim demiştim kendi kendime. Biraz gecikmeli oldu ama hala 54 yaşında işi bırakırken kafamdaki şey şuydu: bu kadar bir markaya, bir kuruma hizmet etmem yeter. Bundan sonra kafamdakileri yapmak istiyorum. Bir STK'da çalışmak istiyorum. Bir girişim kurmak istiyorum gibi kafamdaki şeyleri, yazı yazmak istiyorum, podcast yapmak istiyorum gibi bunlar yoktu kafamda ama hepsi evet. Oldu sonrasında. Gen Wise'da da aslında örnek olmaya çalıştığımız, insanları tetiklemeye ve cesaretlendirmeye, ilham olmaya çalıştığımız şey bu mümkün. İkinci kariyer mümkün. 50'sinden sonra harika işler yapmak mümkün. En iyi çağındasın, en bilgili çağındasın, en pişmiş çağındasın, herkesten daha iyisin. Ne duruyorsun?
Şahane. Yani özellikle sistemin bu kadar dışarıda bırakmaya meyilli olduğu bir grubun hayır ben devam edebilirim mi üstlenmesi çok önemli ve benim de çok hissettiğim aslında bu kırklarındaki beyaz yaka ağırlıklı grupların bir amaçsızlık hissiyatının ama sıkış beraberinde gelen sıkışmışlığın da bir çaresi.
Çok doğru gözlem. Çok doğru gözlem
gibi hissediyorum.
Ya o sıkışmışlık hissi Ekin oluyor. Yani ya gerçekten kurumda bir çalıştığın yerde bunu iyi hissettirmek lazım. Yani hani gençlere önem veriyoruz falan hikayeleri çok yazılıyor ama o amaç birlikteliği, o amacı iyi anlatmak, amacı iyi paylaşmak çok önemli. Değerlerin örtüşmesi çok önemli. O yüzden ben belki de 30 sene kalabildim tek bir şirkette. Yani tek şirkette kalmak hani 30 sene falan deyince uzaydan gelmiş gibi bakıyor gençler ama o yani çünkü çok uyuyordu kafama. Yani çalıştığım marka ve ben sosyal hayata katkı, modern yaşama katkı, kültür, sanat, spor yani sadece amaç da o olmalı. Paydaş dediğimiz şey o zaten. Yani paydaşlarımıza hizmet ettiğimizi görmek ve topluma bir katkı sağlamak, toplumu yukarı çekmek bence çok önemli. Para ve kar dağıtmaktan öte, her sene ne kadar kar dağıttığımızdan öte, her sene kaç konser yaptığımız da o kadar önemli. Ne kadar karbon salmadığımızda o kadar önemli. Ne kadar suyu temizlediğimizde o kadar önemli. Ne kadar mutlu insanla çalıştığımızda o kadar önemli. Sonra çünkü şey diye başlıyorsun 35'inde 40'ında. Ne yapıyorum ben? Sadece bu iş için mi geldim? Ya da çocuklarımı görmüyorum. Hafta sonları da işe gidiyorum. Başka bir yöntem ve bilmiyorum. İşte biraz o yöntem ve başka bir yol olduğunu nasıl siz başka bir ekonomi modeli çalışıyorsanız biz de başka bir olgunluk dönemi diyelim. Yaşlılık kavramından da çok çekinmiyorum aslında. Akan Abdullah şey dedi en son, yani yeni genç aslında yeni dönem 45'inden sonra da artık kavramlar da değişiyor. Yani yaşlı kavramı da değişiyor. 75 plus yaşlı oluyor. Görüyoruz da onu yani ne kadar çok ben şeyi daha çok önemsiyorum. Evet yaşlılıkta 50'sinden sonra üretmek ve çalışmak da önemli ama bence asıl güç ve enerji gençlerin ve yaşlıların ya da bu yaş grubunun birlikte benzer fikirleri, benzer amaçları ortaya koyup el sıkışmasıyla daha da güçlenecek gibi yani geliyor.
Özellikle bugünün sorunlarına yara bağında değil, gerçek bir çözüm olmak istiyorsak da bunun devamlılığı açısından da farklı nesillerin yan yana gelmesini ben çok önemsiyorum. Ve bu diyalog alanlarını çok güçlendirmeye çalışıyorum. Özellikle bizim düzenlediğimiz Regenerative Changemaker Camp ve şimdi buluşmalarını yapacağımız seride de bizim hep sloganımız With Gen Impact'ti. Yani biz X'e, Y'ye, Z'ye değil aslında etki çok altında doğru. birleşen farklı yaş gruplarına inanıyoruz diye. Ve bunu da sanırım dünyayı çözmek için temel atmamız gereken ama çok da ıskaladığımız adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden Cem Wise'den çıkacak girişim hikayelerini de ben sabırsızlıkla dinlemeyi ve yeni aslında yeni emeklilik diyebileceğimiz evet. bu çalışma döneminde de bir parçası olabilmeyi de böyle heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür ederim size de. Ve son olarak da her konuma ortak bir sorum var. Siz bu mümkün dediniz ama yine de soracağım. Sizce gerçekten tüm bunların yaygınlaşması için umut var mı?
Ya umut hep var. Yani umut olmadan yaşamanın, yarını düşünmenin, yani yataktan kalkmanın çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Umut olmasa yataktan kalkmak istemem. Ben her gün çok mutlu bir şekilde kalkmaya çalışıyorum. Her koşulda, her şartta. Umudu yaratan ve yaşatan da bizim yaptıklarımız, bizim düşündüklerimiz. Bizim gibi, sizin gibi düşünenlerin daha çok bir araya gelmesi, büyümesi. Yani şu anda konuştuğumuz son yarım saattir konuştuğumuz konuların daha çok duyulması, daha çok hayata geçmesi. O yüzden de şeyi çok önemsiyorum. Yani gençlerin bu konuda daha yüksek sesle, daha direkt, daha talepkar olmasını ve duyulmalarını istiyorum. O yüzden hani kendi aranızdan çok liderlere, yukarıdakilere ulaşacak eylemler, aksiyonlar, söylemler, podcastler mümkün ve bu umudumuzu güçlendirecek gibi geliyor.
Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. O umudu bizle paylaşıyoruz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.